Ayrım 2.
Miras paylaşıldıktan sonra fikrini değiştiren ve başka pay isteyen, ki bu 40 gün içinde yapılmalı, olursa her bir kardeşine 150 bin kuruş ödeyecek. Ancak o zaman yeniden paylaşma mümkün olacak. Nikolas, annemiz için diye devam etti. Bir konak ve 6 iyi çiftlik ayırdık. Ve yaşadığı müddetçe çocuklarından her biri ona ayda 10 altın verecek. Resmiler güzel dediler. Nikolas yine, koca başılık genel katibinden rica ediyorum dedi. Bizim Atanas Efendi ile birlikte çalışarak tanzim ettiğimiz şekilde kağıtları hazırlasınlar. Her şey size anlattığımız gibidir. Ve güldü. Bundan sonrası şansa kalmıştır. Nikolas güzel konuşuyordu. İstediğinde tatlı dilliydi ve herkesi memnun ediyordu. Kaymakam, affedersiniz diyerek elini salladı. Bana öyle geliyor ki Mirto Hanım Efendi kardeşlerinden bir hediye bekliyor. Sevgili doktor efendi ile evlendirdiğinde babanızın ona ne vermiş olduğunu iyi biliyorum. Ama kardeşlerinden gelecek bir hediyenin güzelliği başkadır. Mirto gülümseyerek, teşekkür ederim kaymakam ağa efendi dedi ve sevecen bakışlarla yaşlı ağaya baktı. Eminim ki kardeşlerim bunu unutmamışlardır. Bu kara gözlü, kara saçlı, beyaz derili çapkın ağa, kızı bu ağır ve temkinli Türk memurunun çok hoşuna gidiyordu. Ah küçük hareminde olsaydı da onu o kiraz dudaklarından öpseydi. Tabii kız kardeşimiz başkalarına nasip olmayacak kadar drahomu aldı. Ama biz de öyle bir şeyler düşünüyoruz ve bizi hatırlattığı için kaymakam efendiye teşekkür ediyorum. Alkiviades idi konuşan ve başını çevirip sevgiyle Mirto'ya baktı. Küçük bacımız ne gibi bir şey ister söylesin ve istediği onun olsun. Aa o zaman Çatalya derim. Kara toprağın karşısındaki o üç ada. Herkes güldü. İstediği bu kadarcık mıydı? Nikolas bütün kalbimizle dedi. Koca başılık katibiyle Atanas'tan rica ediyorum. Bunu hesaba katarak gerekli belgeyi tanzim etsinler. Aşağı yukarı şöyle yazılsın. İraklis Mandakas'ın çocukları Nikolas, Alkiviadis ve Aris, Gümüşlük ve Kara Toprak köyleri karşısındaki Çatalca denilen üç adayı, sevgili kız kardeşleri, İraklis'in kızı Mirto Tohomo Maridaki'ye devir ve hediye etmişlerdir. Ölçülü bir şekilde güldü. Altın tabakasını açtı, sigara çıkardı. Hareketleri ince, zarif, temkinli ve kendisine duyduğu güvenle doluydu. Resmilere baktı, gülümseyerek dedi ki, kız kardeşimiz Mirto her zaman ne istediğini bilir ama şu anda bana maraton koşucusu Louis'nin saflığını hatırlattı. Kral koşucuyu çağırmış ve ona, Yunanistan'a şeref verdin, bir dileğin varsa söyle yapayım demiş. Koşucu da, bir at, kral hazretleri, bir de su taşımak için araba demiş. Ama anne, yemek hazır olmadı mı hala? Mirto dışarı çıktı, az sonra döndü ve emir beklediklerini söyledi. Aris, bir dakika dedi. Emin meselesi çözülsün istiyorum. Resmiler gözleriyle bu emin meselesi de neymiş diye soraraktan ötekilere baktılar. Emin ayağa kalktı, hafifçe başını eğdi. Efendiler, müsaadenizle. Ve anneleri, Mirto ve Aris onu durdurmaya kalkmadı. Hızlı adımlarla dışarı çıktı. Kocabaşı, ne meselesi bu diye sordu. Alkiviadis açıkladı. Hepsi düşünceye daldı. Kaymakam, ne denir dedi, Kefalukka çiftliğini biliyorum, paşalara layık. Biraz sustu, tekrar konuştu. Bu Rum Türkünün rahmetli babanızın çok güvendiği ve çok değer verdiği biri olduğu doğru mu? İraklis ağa bana ondan çok bahsetti. Onu kendi çocuğu sayıyordu ve ona sonsuz itimadı vardı. Kira Maria, doğrudur dedi. Onun oğlu derdin, emin de onun babası sayıyordu. Mirto, bizi de kardeşleri gibi sever dedi. Alkiviadis, bunun aksini kimse söyleyemez dedi. Nikolas, doğru dedi. Ama o iş başka, bu iş başka. Babamız bize emin için ne istediğini söylemedi. Bu çiftlik muhterem peder, kocabaşı efendi ve kaymak efendi de bilir, babamızın bize bıraktığı en iyi yerlerden biridir. Öyle ki iyi işlendiği takdirde birkaç aileyi doyurur ve zengin eder. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim. Her birimiz emine iyi bir arazi versin. Birimiz zeytinlik, öbürümüz incirlik ve üçüncümüz bağ verir. Tabii yeterince de hayvan. Yüzden tut, diyelim ki 300 başa kadar. Birkaç da ev. Diyeceğim bu benim. Despot, Nikolas'ın bu teklif ettikleri az değil, dedi. İyi düşünce gibi geliyor bana. Maria Hanım, siz ne diyorsunuz? En iyisi neyse çocuklarım ona karar versinler. Emin haksızlığa uğramasın. Nikolas'ın düşüncesi iyi ama beyimin arzusu başkaydıysa. Mirto, yani Kefaluka'daki çiftliği babam Emine vermek istemişse diyerek annesinin sözünü tamamladı. Aris, muhterem peder, bu kararını babam çiftliği ona satan Halil Bey'in oğullarının ve başkalarının önünde söylemiş. Biz en azından ben bu karara saygı gösteriyorum. Kardeşlerim kabul etmezlerse ben haklarımı hemen Emine devrederim. Despot tesbihinin iki kara boncuklarını yavaş yavaş çekerek en başta dedi. Halil Bey'in çocuklarını çağırın. Ötekileri de görün. Kağıtlar tanzim edilirken başka kimler vardı? Atanas kağıt yığınını araştırdı, Koçan'ı buldu. Vergi memuru Mehmet Efendi, Muhtar Evvel ve Dimitrakis Karaoğlu, Azalar. İmam Muhtar Sani ve Papa Ambrosis. İşte bunlar efendim. Despot yine güzel dedi. Görün onları, öğrenin, kararınızı verin. Aris, Emin babamızı ve hepimizi çok sever ve sayar, yalan söylemez dedi. Hanımefendi de buna inanıyorum diye konuştu. Emin adı gibidir. Alkiviadis biraz ilgisizce o zaman babamızın dediği olsun dedi. Nikolas da iyi diye konuştu. Babamızın Emine söylemiş olduğu gibi çiftliği 5 yıl biz tutalım, sonra yine görüşürüz. İçeri geçin beyler, yemek bizi bekliyor. Aris birden, bir saniye dedi. Kefaluka çiftliği hariç tutulacak. Satın alınalı 1 yıl oldu ve biz parasını aldık. Demek ki geriye 4 yıl kalıyor. Ondan sonra Emine teslim edeceğiz. Kağıdı şimdi yazılsın. Nikolas gülümseyerek, ama niçin acele ediyorsun kardeşim dedi. Ama bakışları sertleşiyordu. Önce soralım, öğrenelim. Aris, çiftlik hariç tutulacak diye ısrar etti. İki katip diğerlerine bakıyor ve bekliyorlardı. Nikolas, çiftliği çıkar Atanas dedi. Yarın konuşuruz. Buyurun beyler. Atanas, biz işleri bitirmek için burada kalacağız dedi. Ben her şeyi hazırlayıp kağıtlara geçirdim. Katip efendinin tasdiki kalıyor. Kefaluka çiftliğini katmıyoruz. Masaya oturmadan önce despot, verdiğin nimetler diyerek dua etti. İstavroz çıkardı. Kaymakam, şükür Allah'a, dedi. Nerede o Iraklis Manda kazanın paşaları, boyvodalara ve valilere kurduğu eski sofralar? Şimdi duvarlardaki tablolar kara kumaşla örtülmüştü. Gülücükler ve neşe, hayattan duyulan mutluluk, en azından ağanın vakur ve başı dik duran ama tatlı yüzünde yukarıdan aşağı dudaklarının iki ucuna inen iki derin çizgi belirmiş olan karısı için silinip gitmişti. Despot ağır ağır konuştu. Allah'ım sevgili bir kuluydu ve Allah ona zenginlik, bereket vermişti. Neyi tutsa elinde bollaşıyordu. Bir veriyor, 200 alıyordu. İnsanlara ve Allah'ın kilisesine yardım etmek için yaratılmıştı sanki. Cömert mi cömert? Onu yeryüzünde koruyan Allah, cennetinde de ona ışıl ışıl bir yer vermiş olacaktır. Kaymakam, çoğu geceler dedi. Geç vakit saat 11'de 12'de uyuşukluğum geçsin diye konağımdan çıkar gezerdim. Sokaklar ıssız, mağazalar ve evler kapalı, karanlık. Iraklis Efendi'nin yazıhanesine varınca içeride lambanın ışığını görürdüm. Durur ağanın defterlerinin yazmasını seyrederdim. Atanas da yanında olurdu. O da kendi masasında yazıp dururdu. Yine başka kereler diye devam etti kaymakam. Sabahları daha tan yeri ağarmadan konağımdan çıkardım. Her taraf daha zifiri karanlık. Iraklis Efendi'nin yazıhanesinde lamba yanardı. Ve o eğilmiş yazıyor. Bir gün ona sordum. Çorbacı efendi, diyorum bir şaşkınlığımı gider benim. Efendileri ne zaman uyurlar, ne zaman dinlenirler? Gecenin hangi saatinde olursa olsun buradan geçsem, bakıyorum eğilmiş yazıyorsunuz. Gülümsedi ve ok gibi bakışlarını bana dikti. Kaymakam efendi, dostum dedi. Öyle şeylere vaktim yok. Ancak Allah ellerini çırpıp beni çağırınca işte o zaman istirahat edeceğim, ebediyen. Şimdi Kozmokos Kedünyas. Kozmokos Kedünyas, Yunanca, Türkçe, dünya ve dünya. Benden iş bekliyor. Çocuklarım var, dostlarım var. Ve bunların da üstüne borcum var. Bu dünyaya borçlu geldim. Onu en iyi şekilde ödemem gerek. Bana bunları söyledi. Ve size soruyorum, büyük hanımefendi, söyler misiniz bize? Ne zaman uyurdu, ne zaman dinlenirdi? Az uyurdu efendim, çok az. 4-5 saat, o kadar bile değil. Onun 1000 defa her şeyden önce borç dediğini duydum. Ne borcu diyeceksiniz, vazifesini elinden geldiğince iyi yapmak. Kocabaşı, çalışkanlıkta üstüne yoktu dedi. Bir taneydi ve kaç defa kasamız boşken öğretmenlerin maaşını az mı ödemedim? Kaymakam tekrar Bodrum'da diye konuştu. Kaç defa Kaymakam Hasanoğlu Daşan Ağa ve reis ile birlikte yemek yedik. Çorbacının ne asil insan olduğundan konuştuk hep. İyiliğinden, dostlarına olan sevgisinden ve onları hiç unutmadığından. Ne düşünceli insandı. Asla kendisi eliyle bir şey vermezdi. Adamıyla yollardı. Hanıma da bir kucak çiçek. Böyle bir ağanın yok olması yazık. Despot, hayatın pek çok acı yanı vardır diye konuştu. İncil'in altı yerinde İsa'nın ağladığı yazılı. Kendisi için değil, Tanrı olduğundan içi mutluluk, ahenk doluydu ve dünya bağlarından azadeydi. Ama insanoğlunun çektiği acıları gördü. Hepimiz için, dünyadaki bütün insanlar için ağladı. Kaymakam gayet sakin, "Madem Tanrı'ydı da," dedi, "niçin insanları mutlu etmedi? O zaman insanlar da ağlamazdı, o da ağlamazdı. Azade olmaktan bahsettin Despot Efendi. Nasıl mümkün olur bu? Güçsüzün güçlüye boyun eğmesi tabiat kanunudur. Benim hizmetçilerim benden emir alırlar. Bu demek ki bana bağlıdırlar. Ben de Adalar Valisi Efendim Abidin Paşa'dan aldığım emirleri yerine getiririm. O ise kendi amirine hesap verir. Görüyorsun Despot Efendi, dünyanın ahengi boyun eğmeye bağlı. Bir de şunu söylemek isterim. Hayati ya da fiziki bir gücün yayılmaya ihtiyacı vardır. Büyük güç olan Türkiye diğer ülkelere ve halklara yayıldı. Bunlar bizim idaremizde iyi bir hayat sürüp zenginleşebiliyorlar. Ama öyleyken başka bir şey daha istiyorlar. Ne bu istedikleri? Sen söyledin Despot Efendi. Hürriyet, yani azade olmak. Ama bu elle tutulur bir şey değil. Böyle bir şey var mı bilmiyorum. Onu şairler ve masalcılar icat etmiş. Nerede sınıf ve disiplin varsa orada hürriyet olmaz. Avrupa üniversitelerinde tahsil görmüş olan sen Nikola Efendi, sen ne dersin? Otoriter karakterli bir insan olan Nikolas bu görüşe katılıyordu. Ortakçıları, çiftçileri, işçileri isterse baş kaldırıp hürriyet istesinlerdi. Fakirler çalışıp ağların malını çoğaltmak zorundaydılar. Pek inanmadığı Allah dünyayı böyle yaratmıştı. Büyük Aristo bile böyle diyordu. Despot acele. Ama ben onu demek istemedim, Kaymakam Fethi Ağa Efendi, diyerek ileri atıldı. Hiçbir şikayetimiz yok ve Allah merhametli ve Ulu Sultanımız Abdülhamit Han'a uzun ömürler versin. Ben başka çeşit bir hürriyeti kastettim. Manevi hürriyeti. İsa ile öğrencilerinin hiçbir şeyleri yoktu ama hürdüler. Kalplerindeki ateş onlara, senin çok yerinde söylemiş olduğun gibi, Ağa Efendi, şairlerin şarkısını söylediği o hürriyeti veriyordu. Ne olduğunu, var mıdır, yok mudur iyice bilmeden bütün insanların aradığı da budur. Halbuki anlamıyorlar, arasalar içlerinde bulacaklar. Despot Efendi, doğru konuşuyorsun. İsa peygamber şair idi. Kur'an'da da adı geçiyor. Okuyacak olsan görürsün. Ama en başta geçmiyor. En başta Muhammed. İkincisi Musa, beşincisi İsa. Despot, ama nasıl olur, nasıl dedi ve ellerini masaya yaydı. İsa'nın bakireden doğduğunu Kur'an kabul ediyor. Bu da İsa'yı yükseltiyor. Çünkü bütün ötekiler tabi birleşmeden doğdu. Nikolas gülümsedi. İkiyüzlüler diye düşündü. Yalancılar. Bönler ya da kurnazlar. İkisini de iyi tanıyordu. Ellerine iyi bir bahşiş verdin mi seni affetmeye hazırdılar. Ve de insanın olsun Allah'ın olsun yapmış oldukları kanunları çiğnemeye. Nikolas. Kur'an'da güzel şeyler var diye konuştu ve pek çok bakımdan İncil ile ele gidiyor. İnsana sevgi ve şefkat gösterilmesini istiyorlar. Bir de metafizik gizlilik hastalıkları var. Ama zamanında Muhammed ve ona inananlar zorlukla karşılaşınca bıçaklarını çekiyorlardı. İncil'de de öyle. İsa diyor ki, dünyaya selamet getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Selamet değil, kılıç getirmeye geldim. Ben dünyaya ateş atmaya geldim. Eğer şimdiden tutuşmuşsa daha ne isterim? Çünkü bundan sonra bir evde 5 kişi olacak, 3'ü 2'ye, 2'si o 3'e karşı ayrılacaklar. Ve bir başka yerde öğrencilerine şu tavsiye ve emirde bulunuyor. Kesesi olan onu alsın ve torbası olan da alsın. Kılıcı olmayan esvabını satsın ve kılıç satın alsın. Luka'nın İncil'i böyle diyor. Nikolas, annemi ve kimseyi üzmek istemem diye devam etti. İsa'nın dini pasifti. İnsanın enerjisini kesiyor, kişiliğini eziyor. sık sık kendime sorduğum bir soru var. Muhterem peder, İsa'nın pek çok hastayı iyileştirdiğini kabul ediyorum. 100 kişi, 1000 kişi fark etmez. Ama bu dünyada milyarlarca hasta ve acı çeken insan gelip geçmiştir ve vardır. Yani okyanusun tuzlu suyuna bir damla tatlı su damlatılmış gibi bir şey bu. Madem ki Tanrı şöyle diyebilirdi. Zaten kısacık ömrü olan şu insanoğlu artık hastalık ve acı çekmesin. Neden yapmadı bunu? Yapmadı sevgili Nikolas. Çünkü acı ve hastalık insan ruhunu yumuşatır. İnsanın daha hassas ve iyi olmasını sağlar. Ona hayatın boşluğunu gösterir. Bencilliğini ve gururunu yok eder. Ve daha başka şeyler. Despot konuşurken Nikolas ona bakıyordu. Dudaklarına alaycı bir gülümseme oturmuştu. Bu cübbelilerin nasıl bir kumaştan düzenbazları olduğunu biliyordu. Dedi ki, ''Müsaadenizle size katılmıyorum. Bazı hastalarda bu dediğiniz şeyler olabilir ama çoğu haksızlığa uğradıkları için daha da kötüleşiyor. Kıskanç, fesatçı, berbat insanlar olup çıkıyorlar. Ama bu dedikleriniz doğruysa o 100 ya da 1000 kişiyi niçin iyileştirdi? Bıraksaydı da onlar da acı çekip ruhlarını yumuşatsalardı olmaz mıydı?'' Kurnazlığından ve sinirinden, mavi gözlerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Memnun olan kaymakam, "Aferin Nikola Efendi," dedi. Çünkü Nikola Efendi tanrısal özelliğini, tanrısal kökünü insanlara göstermek istedi. Tabiatüstü şeyler yapabileceğini. Nikolas hayal kırıklığına uğramış gibi, "He, sadece onun için demek ki," dedi. "Bunun başka bir yolu yok muydu?" Nikolas, "He, demek ki insanı sevdiğinden değil ama sadece tanrılığını göstermek için öyle yaptı," diyecekti. Ama annesinin hatırı için söylemedi. Ama durum buysa İsa eşsiz sayılmaz. Tia'nın Apollon'u daha fazlasını yaptı. Annesinin üzgün yüzüne baktı, kendisini tuttu. İsa ve Muhammed'in insanları uyarmak için Allah tarafından gönderilmiş olduklarına şüphe yok. Kaymakam kıs kıs gülüyordu. Bu Nikolas hoşuna gidiyordu. Her şeyi elekten geçiriyor ve hiçbir şeye inanmıyordu. Kendisi de pek çok şeye öyle pek inanmıyordu. Muhammed şarabı neden yasak etmişti? Kaymakam şarabı seviyor ve gizli gizli zevkle kafayı çekiyordu. Sıkma canını diye düşündü. Bırak dünyayı o budala yolunda yuvarlansın. Ben ağa doğdum. Tahsil yaptım, kaymakam oldum. Yarın öbür gün vali olacağım. İnşallah. Ancak herkes gittikten sonra kızgın olmaktan çok üzgün olan Kira Maria Nikolas'a, o kadar kültürlü oğlundan hem de bir Türk'ün karşısında böyle şeyler işiteceğini beklemediğini söyledi. Ah ama o zaman sen zavallı çocuğum belki Allah'a da inanmıyorsun. Nikola, Nikola her şeyin fani olduğunu anlamadın mı? Allah'tan kork, Allah cezalandırır sonra. Öyle bir şey söylenmedi anne. Herhalde yanlış anladın. Allah'a tabii ki inanıyorum ve saygım var. Annesinin üzgün yüzüne bakarak söyledi bunları. Ve onu daha fazla üzmek istemedi. Nikolas Darwinciydi. Her şeyin zaman içinde, binlerce, milyonlarca yıl içinde evrim geçirdiği teorisini benimsiyordu. Tanrı'nın aracılığını kabul etmiyordu. Dünya ebedidir. Ne tanrılar ne de insanlar tarafından yaratılmıştır. Her şey ateşten meydana gelir ve ateşe döner diyen Heraklitos'u hatırladı. Sonunda yemeğini bitirdi ve Athenas ile koca başılık katibinin çalışma oldukları salona geçti. Onlar da yemeklerini orada yemişler ve 3 hisseyi kontrol etmişlerdi. Hanımefendinin malları ve Myrton'un adaları için gerekli kağıtları hazırlamışlardı. Aspro Horio'daki gümüş madenini hangi hisseye koydunuz? Kara toprak hissesine Nikola Efendi. Katip Efendi hisseleri intikal ettirmedi. Sadece değerlerini ve yüz ölçümlerini kontrol etti. Evleri, mağazaları, zeytinyağı imalathanelerini, un devirmenlerini, kervansarayı ve hepsini... Her şeyin iyi dağıtılmış olduğuna kanaat getirdi ve kuraya başlanması için sizi bekliyoruz. Güzel, nakit paraya gelince nerede ne varsa İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre'deki temsilciler de dahil anlamış olduğunuz üzere onlara yazalım ve 3 eşit hisseye bölsünler. Nikolas biliyorsunuz diye sözlerine devam etti. Babamızın kasası dolunca Anadolu'daki paraları torbalara koymak ve iyi bir fırsat çıkıncaya kadar orada burada saklamak adeti vardı. Alkiviadis 15 gün önce dedi. Susamı satarken böyle para dolu 3 torba bulduk. Buğdayın, mısırın, üzümün ve öteki şeylerin arasından neler çıkacak bilmiyoruz. O halde bu paralar da adil olarak çocukları arasında paylaştırılsın dedi Nikolas. Oğulları arasında demek istiyorum. Kira Maria, gaz tenekelerine altın doldurur, sonra da toprağa gömerdi dedi. Bütün bunları kasasındaki defterlere yazmış olmalı. Yerlerini hemen bulmak için krokilerini de çizerdi. Nikolas, bakacağız anne dedi. Şimdi dinliyoruz. Koca başılık katibi birkaç kağıt yaprağını kaldırdı, okumaya başladı. Anlaşma belgesi. Merhum İraklis Mandakas'ın bu evinde bugün oğulları Nikolas, Alkiviadis ve Ares bir araya gelmiş ve merhumun eşi Maria Mantakas ve kızı Thomas Mariadakis'in eşi Mirto, muhterem peder Antiomis Beyefendi, kaymakam Fethi Ağa, kocabaşı Andonis Simalis, huzurunda ailenin Kalimmos'ta ve Anadolu'nun aydın vilayeti Menteşe Sancağı, Bodrum, Halikarnas kazasında vesaire bulunan mallarını aralarında pay etmişlerdir. O sebepten iş bu anlaşma Allah'ın, kanunların ve insanların huzurunda 5 nüsa olarak tanzim edilmiş, bütün tarafların ve kanunun öngördüğü şahitlerden her birinin duyabileceği şekilde okunmuş ve imzalanmıştır. Okuma bitince Atanas, bu belgenin Halikarnasos'taki makamlara teslim edilmek üzere Türkçe'ye tercüme edilmesi gerekiyor dedi. Nikolas, malum dedi, kuru kuru. Dinliyoruz. Birinci hisse. 1. Arkonisos Adası ya da Karaada. 2. Bodrum'daki han ve bunun etrafındaki arsa. 3. Bodrum Hristiyan Mahallesi'nde biri Petros Konstantinos'un fırını, diğeri Yannakis Diamandis'in evi yanında iki katlı iki ev. 4. Hanın karşısında 3 mağaza. 5. Yalı Çiftlik Çiftliği. 6. Kiolia Köyü karşısında uzanan Midalonosis'in Adası. 7. Eteklerindeki incirlik ve zeytinlikleriyle Bozdağ. Nikolas, yeter dedi. Bütün bunları bize saymaya kalkarsan sabaha ederiz. Sadece bir hissede 360 satın alma belgesi var. 20 gün bunların üzerine eğildik. Hepsini iyi kontrol ettik, iyi değerlendirdik, iyi pay ettik. Kardeşlerim olur derlerse hemen kura çekelim. Kabul ettiler. Bütün bunlar Alkiviadis'i sıkıyordu. Hissesini almak, insanları kendisi için çalıştırmak ve istediği hayatı yaşamak istiyordu. Hangi hayatı? Güzel ve bolca kadın, geziler, av, balığa çıkma, kaygısızlık ve tabii gitarası ve vazgeçilmez mastikası. Aris çalışkandı. Hayat dolu ve inatçıydı. Ama gençti. Geçen yıl ortaokulu bitirmişti. Bütün bu zenginlikler onu ürkütüyordu. Nasıl koruyacaktı bunları? Makine iyi yağlandı mı kendi başına çalışırdı. Ama sen onu çalıştırmasını bilmezsen bir gün tepi verirdi. Ve ne kadar da ihtirası vardı. Babasının şerefli adına leke getirmemek. Değersiz bir oğul olmadığını göstermek. Şimdi saatlerce yazıhanede oturması gerekecekti.